Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Moğol saldırılarını bugün biraz konu edinelim isterseniz. Hem gündemde olması sebebiyle, medyatik olması sebebiyle, hem de hakikaten bu saldırıların sadece Anadolu coğrafyası değil, onların hareket ettiği coğrafya itibariyle buraya kadar, bizim coğrafyamıza kadar, hatta biraz daha güneyinde, kuzeyinde etkileri ne oldu? Belki Avrupa'da etkileri ne oldu? Biraz onları değerlendirelim.
Evet, Moğol istilaları Türk tarihinin, hatta Şark tarihinin, İslam tarihinin, hatta belki dünya tarihinin en mühim hadiselerinden sayılabilir. Bizim tarihimiz bakımından hakikaten dominant rol oynamış. Yani bir yurdun kurulması, bir milletin teşekkülü müspet ve menfi manada hep Moğol istilalarıyla olmuş. Moğollar kim? Moğollar Sarı ırkın bir koludur. Moğolistan'da bugün yaşıyorlar ama ana yurtları Moğolistan değildir. Bugünkü Moğolistan Türklerin ana yurdudur. Moğolların ana yurdu daha yukarıda. Bugün Rusya'nın sınırları içinde kalan, Sibirya'nın en doğu ucunda kalan bölgedir, mıntıkadır. Burada Tanrı Dağları vardır. Hı hı. Tanrı Dağları bu tarafında Türkler, bu tarafında Moğollar yaşar. Mıntıka yakınlığı itibariyle Moğollarla Türklerin aynı ırk olduğunu zannetmişler tarih boyu insanlar. Hala da böyle zannedenler vardır. Hatta daha yumuşak bir ifadeyle Moğollarla Türklerin amca çocuğu olduğunu inananlar vardır. Halbuki Türkler beyaz ırkın en uzak mıntıkada yaşayan bir koludur. Moğollar ise sarı ırkın kuzeyinde yaşayan bir koldur. Yani Moğollar Çinlilere, Japonyalılara, onlara akrabadır. Dilin birbirine tesir etmesi çok tabidir. Yani yakın bir coğrafyada yaşayan insanların birbirinden kelime alışverişi gayet normaldir. Moğolların da dilinde Türkçe kelime çoktur. Türklerin dilinde de Moğol asıllı kelimeler çoktur. Hatta dil inkılabı zamanında pek çok kelime, Moğolca kelime eski Türkçe zannedilerek Türkçe'ye alınmıştı. Danıştaylar, yargıtaylar, kurultaylar, işte saylavlar, yalvar, bunlar hepsi eski Moğolca. Ulus mesela Moğolca bir kelimedir. Türkçe bir kelime değildir. Türkçe ulus demezler.
Moğolca bir kelime. Bugüne bu kelimenin kalmış olması aynı anlamda
şöyle,
mıdır kelime?
Şöyle. Evet, aynı. Moğolca sürü demektir. Ulus. Hmm. Biz topluluk, millet için kullanıyoruz. Mesela Cumhuriyet'in ilk yıllarında milletvekili için kullanılan saylav kelimesi Moğolca'da komisyoncu manasına gelir. Fakat aynı zamanda işte halkın temsilcisi manasına kullanıldığı için bunu almışlar milletvekili için. Sonra da komisyoncunun biraz menfi manası olunca hele milletvekilleri için
yakınlaştırılamayacak
tekrar milletvekiline döndüler saylav kelimesini. Ama o danıştaylar, kurultaylar kaldı. Onların hepsi Moğolca'dan gelme kelimelerdir.
Bugünkü anlamıyla mı kullanılmıştır?
Bugün benzer kelimeler, benzer manada kullanılan kelimelerdir, nüanslar olmakla beraber. Hatta pek çok Moğol ismi Türk ismi zannedilerek Cengiz gibi, Hülagu gibi, hatta Timur gibi. Timur belki Türkçe bir kelime, Moğol olmakla beraber. Türkçe'de Kubilay gibi mesela, bunların hepsi Moğol isimleridir. Moğolların kullandığı isimlerdir.
Peki bunlar tarihten atfedilerek çocuklara verilen
tabii
isimler.
Tabii.
Bunlar Moğol tarihine ait
bilinmiyor. Türk tarihi zannediliyor. Yani bugün Türkiye'de de yaşayan insanların çoğunun sorun Cengiz Han kimdir dediğiniz zaman büyük bir Türk kahramanı. Ben de çocukken Yüz Ünlü Türk diye bir kitap vardı. Beşinci şahsiyet Cengiz Han'dı. Ben Cengiz Han'ın büyük bir Türk olduğunu zannederdim. Sonra Cengiz Han hayatını okudukça baktım. Tarihte Cengiz Han kadar Türk öldüren, Türklere kötülük yapan bir insan yok. Adam Türk değil. Annesi Türk. Babası Türk değil. Moğol. Muazzam bir ordu kurmuş. Yarısı çapulcu, yarısı asker. Türk mıntıkalarını yerle bir etmiş. Buharalar, Semerkantlar, Özcentler, Yarkentler, Reyler.
Yakarak
insanlarını öldürerek 2 milyon insan öldürdüğü söyleniyor. Torunu Hülagu, Bağdat'ı yakmış yıkmış. 800 binde onu öldürdüğü söyleniyor. 800 yıl önce, bunlar çok bir rakamdır. Yani 3 milyon insan büyük bir meblağ teşkil eder. Ama buna rağmen insanların çocuklarına bunların isimlerini koyması çok enteresandır. Benim bazı tanıdıklarım sonradan isimlerini değiştirdiler. Ben dediler rahatsızlık duyuyorum dediler. Yani Türklüğe bu kadar kötülük yapmış bir insan ismini taşımaktan dolayı. Neyse o ayrı bir mesele ama Moğollar hakikaten tarihimizde mühim yeri olan insanlar. Bu Moğolların hususiyetine Moğollar göçebe halde yaşayan bir millet. Medeniyetten uzak. Yani Türkler bunlara göre çok daha medeni bir hayat yaşıyorlar. Daha iklim de müsait onlar için. Şehirleri var. Hükümdarları var. Moğollar kalabalık bir topluluk. Bunların içinde en güçlü olanı Mangollar. Onlar bütün o topluluğa ismini vermiş. Tarihte millet isimleri böyle teşekkül eder. Mangollar büyük oldu, diğerlerine isim vermiş. Naymanlar var, Kereyitler var. Bir sürü Moğol kabileleri var. Ama Moğol dedi mi bir millet. Türk de öyledir. Pek çok kabile, en kalabalık olan Türk. Zaten Türk çok demektir, kalabalık. Onun ismini vermiş. Germen. Germen bir kabileyken hepsine ismini vermiş. Veya Alman bir kabileyken hepsine ismini vermiştir. Bu dünyada çok yaygındır. İngiliz diyoruz. Angıllar, Saksonlar, bir sürü kabileden Angıllar güçlü olduğu için İngiltere denmiş. Moğollarla Türkler iyi münasebetler içinde değil. Ama Türklerin esas düşmanı Çinliler. Moğollarla zaman zaman ittifakları var. Daha sonra Türkler bu mıntıkadan hicret ediyorlar. Çünkü bu mıntıka soğuk bir mıntıka. Türklerin sayısı artıyor. Bu mıntıkada yaşamak mümkün değil. Bugün bile öyledir. Batıya hicret ediyorlar. Bu zaten tarih kitaplarında anlatılır. Türklerin batıya göçü. Üç kol halinde batıya göçüyorlar. Bir kol Hindistan'a, bir kol Anadolu'ya, bir kol Hazar Denizi'nin üzerinden Avrupa ve Balkanlara geliyor. Ve Kafkasya'ya geliyor. Bu hadisede Moğolların bir rolü yok. Ama tabii Türklerin hepsi bir anda Hindistan'a, bir anda Anadolu'ya gitmiyorlar. Bir miktar batıya gidiyorlar. Düşünün o zamanın şartlarında hayvanlarıyla, develeli atlarıyla. Belki yani bir konak, yavaş yavaş iki ilerliyor. Konak, üç konak batıya gidiyorlar hep. Artık bir daha doğuya dönmüyorlar. Hatta şehirlerini bile terk ediyorlar. Batıya doğru gidiyorlar. Bir müddet sonra, ama çok zaman sonra Moğollar Orta Asya'da ciddi bir güç teşkil ediyor.
Biraz da boşluk kalıyor değil mi? Bunlar batıya, yani
Türk mıntıkaları boşaldıkça Moğollar oraya indiler. Yani bugünkü Moğolistan'a. Hatta Göktürk kitabeleri bugünkü Moğolistan'ın olduğu yerdedir. Enteresandır yani. Bugün Türklerin yaşadığı Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ise İran mıntıkalarıdır. Orada Türkler çok yaşamazlardı. Vardı ama azdı. Esas mıntıka oraydı. Moğollar daha yukarıda. Buraya indiler. Burası Moğollar için büyük bir medeniyet idi. Şehirler, sulama kanalları, tarlalar
biraz
vardı.
Biraz da hazır buldular.
Moğollar sayıca nüfusları arttı ve güçlü bir topluluktu. Tabii at üzerinde günlerce gidebiliyor. Aç kalmaya dayanabiliyor. Soğuğa sıcağa dayanabiliyor. Bu onlara bir...
İnsani özellikleri nasıl?
Evet, insan özellikleri çekik gözlü. Yani o tipik yani, bir Mongoloid tip. Orta boylu, düz siyah saçlı, koyu kahverengi yanık bir ten, elmacık kemikleri çıkık, gözleri yumuk, siyah gözlü bir topluluktur. Hatta böyle rivayetler eski bütün kitaplarda geçer. Türklerin ise rivayeti böyle değil. Türkler nasıl bir millet? Orta boylu, bunlar daha kısa. Kıvırcık değil, ondüle saçlı, kumral, buğday benizli, açık gözlü. Burası çok mühim. Açık renk gözlü. Yani ela, mavi, yeşil, mavi değil de yeşil. Hatta mavi olan Türkler var. Böyle bir ırk. Yani hiç Mongoloid değil. Peki niye Türkleri Mongol? İşte Moğollar batıya yayıldıkça Türklerle bir karışma oldu. Bu karışma neden oldu? Moğollar Müslüman, Türkler Müslüman oldular. Müslüman olunca Moğollarla ciddi bir ayrışma meydana geldi. Ve düşmanlık meydana geldi. Moğollar Cengiz Han gibi çok güçlü bir lider yetiştirdiler. Cengiz Han hem fiziki olarak güçlüydü, hem annesi Türk olduğu için Türkler arasında tanınıp biliniyordu. Yani Türklerden de müttefik bulabilecek durumdaydı. Bir barış ortamı hasıl etti. Ondan sonra büyük bir ordu kurdu. Bütün Moğol kabileleri de buna katıldılar. Moğolların işi yağmadır. Çevreyi yağmalamak, soymak, soğana çevirmek ve ülkelerine götürmek. Bu şekilde yaşamışlar.
Gittikleri yere yerleşmek niyetiyle gitmiyorlar.
Hayır, geri dönerler. Veya göçebe hayatlarını devam ettirirler. Onun için gittikleri yeri yakıp yıkarlar. Moğolların hususiyeti sadece yağma değil. Mesela Türklerde yağma vardır ama yakıp yıkmazlar. Çünkü Türkler geldikleri yeri yurt edinmek isterler. Onun için yağmalamazlar. Yakıp yıkmazlar. Hiçbir Türk fethinde, Osmanlılar'da da böyle, Selçuklar'da daha önce de böyle, fethedilen yer yakıp yıkılmaz. Düşmanın yeri bile olsa. Çünkü bir gün orası fethedilecektir. Nitekim Viyana'nın da biliyorsunuz en büyük kaybedilme sebebinin yağmaya bile izin vermedi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Nerede kaldı ki yıkılmak?
Peki yağmadan kastımız nedir? Yani Moğollar gibi
menkul malların el konulması. Halkın menkul mallarına el koymak demek. Yağma bu demek.
Yani bu hayvanı,
tabii, ekini, yenilenler, mağlup olanların bütün mallarına galipler el koyar. Bu bütün dünyanın savaş kaidesidir. Ganimet derler buna. İslam hukuku bunu bir sisteme koymuş. Artık demiş siz yağmalamayacaksınız. Bunu devlet el koyacak. Sonra adil bir şekilde bir kısmı devletin, dörtte üçü ise savaşa katılanlara eşit olarak, atı olanlara daha fazla vererek bir adil sisteme koymuş. O zamana kadar mesela gidiyorsunuz, siz 10 tane koyun, ben 2 tane koyun yağmalıyoruz.
Bunu, ya da ben altınlarını buluyorum, oluyorum, bir yerde birini,
öbürü hiçbir şey bulamıyor. İslam hukuku buna bir sistem getirmiş. Eğer bir savaş olur da karşı taraf mağlup olursa bunların menkul ve ganimetleri makul bir şekilde paylaştırılır. Ama İslamiyet'ten önceki cemiyetlerde böyle bir şey yok. Yağma var. Herkes bulduğunu yağmalıyor. Ama kabile sistemi biraz bunu adil yapmaya çalışıyor. Yani o kabile mensubu onu kabilesine götürüyor. Kabile reisi onu belki biraz daha adil bir şekilde paylaştırıyor. İşin o yönü de var. Moğollar böyle vahşi bir kavim. Yani yakıp yıkmak, öldürmek. Öldürme çeşitleri çok vahşi. İşte hayvanlara parçalatmak, araba tekerine bağlamak gibi. Yani çok iftidai, vahşi bir sistemleri var. Bunların hepsini Cengiz Han'da da görüyoruz. Cengiz Han güçlü bir ordu kurduktan sonra çoğu talimsiz, kuru kalabalık. Bunlarla batıya doğru yürüdü. Tabi burada Cengiz Han'ın aynı o vaktiyle Türklerin Timur'a yaptığı gibi Cengiz Han'ı tahrik etmesi, Cengiz Han'ın öncülerini, habercilerini esir almaları, dövmeleri gibi tahrik edici hareketler de var. Tahrik ettiler Cengiz Han'ı. O da zaten bahaneye bakıyordu. Batıya yürüdü. Ve az bir zaman sonra Türk mıntıkalarına ulaştı. Türk mıntıkalarını işgal etti. İran, Rey şehrine kadar geldi. Rey, Selçukların baş şehridir. Rey'de taş üstüne taş bırakmadı. Koca Rey şehri, bugün Tahran'ın bir mahallesidir, taş üstüne taş kalmadı. Buhara, Semerkant, taş üstüne taş kalmadı.
Bunlar o dönem medeniyetinin
yüksek yerleriydi. Evet. 13. asır. Sadece şehirleri yakıp yıkmakla kalmadı. Kaçamayan insanları feci şekilde öldürttü. Hatta o kadar ki bazen güç yetmediği için insanları bağlayıp atların altına atarak öldürüyorlar. Çünkü insan öldürmek de kolay değildir. Sırayla öldürmek. Yani o bile bir meşguliyet olduğu için bu gaddarlıklar pek çok
yakarak yıkarak
Vicdanlarda bir derin yara hasıl etti. Cengiz Han çok yaşamadı, öldü. Koca bir imparatorluk kurdu ama. Ta Sibirya'dan başlayan, Çin'i hakimiyet altına alan, Türk mıntıkası İran'a kadar gelen bir imparatorluk kurdu. İran'ın bir kısmını alan bir imparatorluk kurdu. Bu imparatorluğu 4 oğlu arasında paylaştırdı. 4 oğlu vardı. Düşünün, bir kol Moskova'ya kadar gidiyor, bir kol Pekin. Merkezi Pekin olmak üzere bir oğlu orada, bir oğlu bugünkü Rusya'nın olduğu yerde, bir oğlu eski Moğolistan'da, bir oğlu da batıda, yani İran sınırında olmak üzere ülkeyi paylaştırdı. Bu imparatorluk yıllarca devam etti. Hatta Çin'de 1600'lü yıllara kadar Cengiz'in kurduğu imparatorluk devam etti. Han hanedanı Kubilay'ın soyundan gelir. Kubilay Han Çin imparatorudur. Pekin'de otururdu. Cengiz'in torunu. Cengiz'in bir torunu Pekin'de imparatordur. Bir torunu bugünkü Moskova'nın olduğu yerde Altın Ordu imparatorudur. Birisi İran hududunda, birisi eski hanlık merkezindedir.
Bu devletler tarihe Türk devleti olarak mı geçmiş?
Hayır, geçmemişler. Altın Ordu deyince. Yani şöyle diyeceğim. Altın Ordu devleti Müslüman olduktan sonra Türk kimliği kazandı. Onun için Altın Ordu devletine Türk devleti demek yanlış olmaz. Ama diğerlerinin Türklükle bir Çağatay devletinin, Ögaday devletinin hiçbirinin Türklükle bir alakası yoktur. Türkçe konuşmaz. Yanlış şu var. Cengiz'in ordusunda da halkında da Türkçe konuşan çok insan vardı. Vatandaş olarak. Ama hanedan ve ileri gelenler Moğol idiler. Bunu böyle bilmek lazım. Cengiz buraları işgal ettikten sonraki Cengiz animisti, yani putperesti. Eski Moğol dinine mensuptu. Mensupları arasında Budist olanlar vardı, Müslüman olanlar vardı. Zaman içinde Müslüman Türklerle ve İranlılarla olan temas neticesinde, daha doğrusu ondan sonra Hülagu'yu görüyoruz. Hülagu Bağdat işgal etti. Yani yürüdü daha ileriye, İran işgal etti, Bağdat işgal etti. Bağdat'ta Abbas halifeliğini yıktı, taş üzerinde taş bırakmadı. 800 bin insan öldürdü Hülagu. Fakat ondan sonra o da öldü. Yani çok ileriye gidemedi. Suriye, Mısır'a geçemedi Hülagu. Bir yandan da adamları Anadolu işlerine girdiler ve Anadolu'da hüküm süren Selçuklu Devleti'ni, ki büyüğü İran'da, küçüğü Anadolu'daydı.
Bunlar bağımsız ataklar mı?
Bağımsız ataklar, evet.
Yani bir ordu tarafından yönetilen ataklar değil. Hani o bölgedeki şöyle, Moğolların kendi tabiatlarına uygun davranışları.
Şöyle, Hülagu'nun birlikleri var. Bir birlik Bağdat'ta, biri yani çeşitli yerleri birlikler konuşlandırıyor. Bir de kendisinin komanda ettiği büyük ordu var. Bu kendi komanda ettiği büyük ordu değil Anadolu'ya gelen. O sonra gelip Anadolu'nun işini bitirecekti. Fakat ömrü vefa etmedi Irak'tan sonra. Ama onun öncü kuvvetleri ve ondan sonrakiler Anadolu'yu işgal ettiler. Anadolu'daki Selçuklu Devleti bunlarla mücadele etmeyi denedi. Fakat Selçuklu Devleti'nin eski gücü kalmamıştı. Bir de merkezle olan irtibat kesilmişti. Selçuklu Devleti parçalanmıştı. Abbas İmparatorluğu yıkılmış. Büyük bir moral çöküklüğü. İran işgal edilmiş. Büyük Selçuklu Devleti yıkılmış. Bir tek Anadolu Selçuklu Devleti kalmış. Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara mukavemet edemedi. Bu filleri olan binlerce kilometre yürümüş, gözünün kan bürümüş, ganimetlere doymuş, efendim 3 gün aç kalsa bana mısın demeyen insanlara Anadolu Selçuklu Devleti mukavemet edemedi. Ve bugün Erzincan-Sivas arasındaki Köse Dağı mevkiinde ağır bir mağlubiyete uğradı Moğol ordusuna. Moğollar Anadolu'nun bir kısmını işgal ettiler. Ama Selçuklu Devleti varlığını devam ettirdi. Zaman içinde Selçuklu Devleti'ni bu badireden kurtarmaya çalışanlar oldu. Onların yaptığı ataklar Moğolların şiddetlerini arttırmalarına sebebiyet verdi ve bütün Selçuklu Devleti işgal edildi ve 1308 yılında Selçuklu Devleti tarihe karıştı. Moğollar Anadolu'nun tamamını işgal ettiler.
Anadolu için bir yıkım. O dönem kaynakları...
Büyük bir yıkım.
Vatandaşın, halkın nasıl açlık, sefalet, bir de...
Göç.
Anadolu Selçuklu Devleti'nin bir medeni duruşu var. Çok. Ondan sonra herhalde daha da ağır gelmiştir.
Tabii.
Anadolu'ya.
Düşünün bugün. Anadolu Selçuklu Devleti Türklerin çoğunu Anadolu'da toplamış. Burada bir devlet kurmuş. Sulama kanallarıyla, tarlalarıyla, bahçeleriyle, camileriyle, medreseleriyle, hastaneleriyle muazzam bir medeniyet. Hı hı. Yani bir Bizans'a karşı muazzam bir medeniyet. Bu Moğol istilasıyla halk neye uğradığını şaşırdı. Göçler, toplu ölümler, salgın hastalıklarla Anadolu halkı tarihte görmediği bir felaket yaşadı. Belki antik çağda bile Anadolu halkı böyle bir felaketle karşı karşıya gelmemişti. İşte bu Moğolların Cengiz ve daha sonrasında bugünkü Buhara, Semerkant, Özcent, İran, Horasan, Mahan, Mazenderan, bu havalideki Türkler, hatta Irak'taki Türkleri taziki Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu Türkler, ki bunların içinde Osmanlı Hanedanı'nın mensup olduğu Kayı boyu da bulunuyordu, batıya hicret ettiler. Yani yerleşmiş oldukları İran, Buhara, Türkistan'ı, Batı Türkistan'ı terk ettiler. Batıya gittiler. 1071 Malazgirt Muharebesi'yle Anadolu'nun kapıları açılmıştı Türklere. Ondan sonra Anadolu'ya Türkler gelmişti. Ama hala da Anadolu'da Türk sayısı, nüfusu azdı. Hem nüfus azdı hem Türk nüfusu azdı. Yani mesela Selçuklu Devleti'nin yarısı belki Türktü. Geri kalan yarısı gayrimüslimdi. Ermeni, Rumlardan müteşekkildi. Bu Türklerin hicreti bir demografik hareket meydana getirdi ve Anadolu'nun Türkleşmesine ciddi bir rol oynadı. Anadolu'nun bugün bile Türk nüfusunun fazla olması bu Moğol istilası sebebiyledir. İkinci enteresan bir husus tarihi olarak, bu Moğollar işgalci, baskıcı, galipler oldukları halde yerli mağluplar üst kültür olduğu için, daha medeni olduğu için Moğollar bunlardan tesir gördüler. Ve yerli Türklerin sayesinde Müslüman oldular. Hülagu, yani İslamiyet'e en büyük zararı vermiş olan insanlardan Hülagu'nun oğlu, torunu Müslüman oldu. Ve ondan sonra artık Hülagu'nun başında bulunduğu İlhanlı Devleti, ki Cengiz'in 4 imparatorluğundan birisidir, Müslüman oldu. Ondan sonra yine Anadolu'da işgalcidir. Ama artık Anadolu'da Müslüman bir işgalci var.
Ona göre kurallar farklı.
Hal böyle olunca bunlar eski Selçuklu medeniyetini miras aldılar. Selçuklu devlet sistemini tevarüz ettiler ve halka yapmaları beklenen kötülükleri artık yapmadılar. Bunda tabii Mevlana Celaleddin Rumi gibi zatında çok büyük rolü var. Mevlana Moğol ajanlığıyla suçlanır. Çok kendini, evet, bilmezler tarafından. Halbuki Anadolu işgal edilmiş. Artık Selçuklu Devleti bitmiş. Mevlana'nın etrafına adam toplayıp dağa çıkması elbette ki beklenemez. Çünkü Ehl-i Sünnet itikadında, yani İslamiyet'te güç galip gelene kılıç kaldırmak yoktur. Ona itaat etmek vardır. Çünkü insanın canını, malını, dinini koruması esastır. Bunlar asayiş ortamında olur. Savaşı devlet yapar. Devlet ortada olmayınca insanların milis kuvveti kurması manasızdır. Mevlana bunu bildiği için zaten büyük bir Allah dostudur, ermiştir. Moğollarla iyi münasebetler kurdu ve zaman içinde Moğolların Müslüman olması Türk tarihi için büyük bir cilve oldu. Eğer Moğollar Müslüman olmayarak kalsaydı belki Türklük diye, tarihten, Müslümanlık diye bir şey kalmazdı. Burası çok mühimdir. Altını çizmek lazım. Anadolu'da bugün bile yaşayan pek çok tarihi eser, Aksaray'dan tutun Erzurum'a kadar, Moğollardan kalmadır. Ulu camiler var, medreseler var. Moğollar ciddi, yani artık Moğol demiyoruz, İlhanlılar diyoruz. Öte taraftan Altınordu Devleti'nin hükümdarı Berke Han, bir Müslüman casusunun kendisine söylediği sözlerden etkilenerek Müslüman olmuştur. Ve Altınordu Devleti ve Tebası da Müslüman. Bugün Kazan Tatarları, işte Kırım Tatarları, onların soyundandır. Bunlar, şunu da antır parantez söylemek istiyorum. Moğollar Müslüman olduktan sonra bulundukları yerdeki Türklerle ciddi bir kültür alışverişine girdiler ve aynı zamanda evlendiler.
Yani sanki bir 180 derecelik dönüşten bahsediyorsunuz.
Bu tarihte benzeri olmayan bir şeydir.
Yani öyle vahşi, evet, evet, hareketlerde bulunan bir...
Mağlupların galiplerle bu kadar kaynaşması tarihte bir... Bu Türk kültürünün...
Asıl galip yine Türkler ve Müslümanlar,
evet,
olmuş gibi gösteriyor.
Bu Türk milletinin ve İslam kültürünün yüksekliğini, rafine kültürün ne kadar güçlü olduğunu göstermesi bakımından mühimdir. Bu sosyolojik bir hadisedir. Moğolluk diye bir şey ortadan kalktı. Moğol dendiği zaman bugün Moğolistan'da yaşayan birkaç milyon Budist kastediliyor. O dünyayı inleten Moğollar Müslüman oldular ve Türk kimliğine büründüler. Ancak şöyle bir imzaları kaldı. Türklerle evlendiler. Biliyorsunuz İslamiyet'te ırk ehemmiyetli değildir. Din mensupları birbiriyle evlenirler. Ve o dominant mongoloid fizik karakterini Türkleri aşıladılar. Onun için bugün Türkistan'da yaşayan ve Moğollarla çok temas halinde bulunan Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Tatarlar Moğol simalıdır. Mongoloid simalıdır.
Daha beyaz ama
evet, daha beyaz gözlü. Ama çekik gözlüdür. Şimdi bunu bilmeyen bu hadiseleri eski Türklerin çekik gözlü olduğunu zanneder. Oğuzhan'ın resimleri vardır okullarda. Çekik gözlü değildir. Oğuzhan'ın nasıl olduğunu Oğuz Destanı'ndan anlattığım gibidir. Fizik hususiyeti Mongoloid değildir. Ama böyle bir imza kaldı Moğollardan. Yani dediğim gibi Moğol istilalarının bir kere Türklerin Anadolu'da yeni bir yurt kurmaları, burada çoğunluğu elde etmeleri. İkincisi Moğolların İslamiyet'e entegrasyonuyla ciddi bir kazanç elde etti Türkler. Yani bir anda kuvvetli bir nüfus potansiyeli girdi. Yani Moğollar bir iki nesilde Türkleştiler. Moğolcuyu unuttular, Türkleştiler. Ve bir anda 100 milyon olan diyelim Türk milleti 200 milyon oldu. Ve güçlü insanlarla. Bu Türklerin ondan sonraki fütuhatlarında ve cengaverliklerinde dolayısıyla Müslümanlığı düştüğü yerden kaldırmasında mühim rol oynadı. Yani Moğollar buraya ne niyetle geldiler, işgal ne ve neler yaptılar. Fakat sonu, işte Allah biliyor her şeyin sonunu. Sonu hayır oldu. Çok büyük bir hayır oldu. Evet, Abbasi medeniyetin yıkması Müslümanlık için büyük bir darbedir. Ondan sonra hiçbir zaman Arap cemiyeti toparlanamadı. Arap Müslümanlığı adeta çöktü. Ama işte Türklerin varlığı Müslümanlığı birkaç asır daha dünyada bir güç olarak var etti. Moğolların varlığı elbette ki Avrupalıları cesaretlendirdi. Yani Türklerin ve Müslümanların fütuhatlarını durdurdu. Fakat çok enteresandır. Araplar ve Türkler Avrupalılarda o kadar büyük bir korku hasıl etmişlerdi ki Moğollar burayı istila ettikleri halde ve her türlü işbirliğine açık oldukları halde Avrupalılar cesaret edemediler. Yarın bir gün Moğollar giderse Türkler bizi mahveder diye onlarla ittifak kurmaya cesaret edemediler. Ya yürüyün Anadolu'yu işte işgal edin. Moğollar doğudan, siz batıdan yok edin, bölüşün ortadan. İnanın buna bile cesaret edemediler. Yani namın gelsin Köroğlu hesabı. Anadolu Türklüğü'nün, Selçukluların ve Müslümanların tarihi muvaffakiyetlerinin çok büyük bir tesiri olmuştur. Bu bakımdan Moğol istilası büyük bir bela iken büyük bir nimete dönmüştür. Türklük ve Müslümanlık için.
Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bilgiler için. Sağ olun.